Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 22. ayrım. Yemek boyunca hizmetimizi Darius ve kızıl saçlı Avox kızının görüyor olmaları dışında hiçbir şeyin farkında değildim. Efi, Haymitch, Sina, Portia ve Pita da oradaydılar ve sanırım açılış törenleri hakkında konuşuyorlardı. Fakat kendi varlığımı gerçekten hissettiğim tek an, bir tabak dolusu bezelyeyi bilerek yerlere saçtığım ve kimsenin beni durdurmasına fırsat bırakmadan toplamak için yere çöktüğüm an oldu. Tabağı düşürdüğüm anda Darius hemen yanı başımda belirdi. Birlikte bezelyeleri toplarken kısa bir süre için gözlerden uzak halde yan yana durduk. Sadece bir an için ellerimiz buluştu. Yemeğin kremamsı sosunun altında nasırlaşmış tenini hissettim. Parmaklarımız birbirine sımsıkı kenetlenirken birbirimize asla söyleme fırsatı bulamayacağımız şeyleri söyler gibi olduk. Sonra Efi yanımda bitti ve "Bu senin görevin değil Katniss" tarzı bir şeyler gevelemeye başladı ve Darius o anda elimi bıraktı. Açılış törenlerinin bant yayınlarını izlemeye geçtiğimiz zaman kanepede Sina ve Haymitch'in arasına sıkıştım. Çünkü Pita'nın yanında oturmak istemiyordum. Darius'un başına gelen bu korkunç şeyden ben ve Gail belki biraz da Haymitch sorumluyduk ama Pita'nın konuyla ilgisi yoktu. Darius'u başıyla küçük bir selam verecek kadar tanıyor olabilirdi ama Pita, Hoba biz diğerleri gibi sık sık takılmazdı. Ayrıca diğer galiplerle birlikte bana güldüğü için ona hala kızgındım ve şu anda istediğim son şey bana sempati göstermesi ve beni rahatlatmaya çalışmasıydı. Arenada hayatını kurtarmak konusunda fikrimi değiştirmiş değildim ama ona daha fazlasını borçlu olduğumu sanmıyorum. Şehir meydanındaki geçit törenini izlerken normal bir senede bile bizleri kostümlerle büründürüp arabalarla meydanda dolaştırmalarının yeterince kötü olduğunu düşünüyordum. Kostümlü çocuklar çok aptal görünüyorlardı ama görünüşe bakılırsa yaşlanmaya yüz tutmuş galiplerin hali yürekler acısıydı. Johanna ve Finnick gibi henüz çizginin genç tarafında olan ya da Cedar ve Brutus gibi bedenleri henüz harap olmamış birkaç kişi hala saygınlıklarını kısmen de olsa korumayı başarabiliyorlardı. Fakat çoğunluk içkinin, uyuşturucunun ya da hastalıkların pençesine düşmüş diğerleri inek, ağaç ya da ekmek somununu temsil eden kostümlerinin içinde gülünç haldeydiler. Geçen sene tek tek bütün yarışmacılar hakkında gevezelik etmiştik ama bu akşam sadece arada sırada bir şeyler söyledik. Işık saçan kostümlerimizin içinde genç, güçlü ve güzel bir tablo çizen Pita ve ben ortaya çıkınca kalabalığın aşka gelmesine hiç şaşmamak gerek. Bizler gerçek birer haraç imgesiydik. Yayın biter bitmez ayağa kalktık, Sina ve Portia çıkardıkları olağanüstü iş için teşekkür ettikten sonra doğruca yatağıma gittim. Efi arkamdan seslenip eğitim stratejimiz üzerinde çalışmak için kahvaltıya erken oturmamız gerektiğini hatırlattı. Zavallı Efi. Sonunda Pita ve benimle birlikte oyunlarda doğru dürüst bir sene geçirmişken şimdi her şey öyle rezil bir durumdaydı ki. Artık olayların seyrini değiştirmeye onun bile gücü yetmezdi. Kapitol bakış açısıyla gerçek trajedi bu olsa gerek. Yatağa girmemden kısa bir süre sonra kapım hafifçe vuruldu ama duymazdan geldim. Bu gece Pita'yı istemiyordum. Hele Darius ortalıktayken. Darius'un varlığı Gail'in burada olması kadar kötüydü. Gail. Darius koridorlarda dolanıp dururken onu aklımdan çıkarmam nasıl beklenebilirdi? Kabuslarımda diller ön plandaydı. Önce eldivenli ellerin Darius'un ağzında kesilmiş parçaları çıkarmalarını donmuş ve çaresiz halde izliyordum. Sonra kendimi herkesin maske taktığı bir partide buluyordum. Finnick olduğunu tahmin ettiğim ve ıslak dilini şaklatıp duran birisi peşime düşüyordu. Nihayet beni yakalayıp maskesini çıkardığı zaman karşımda şişkin dudaklarından kanlı salyalar akan Başkan Snow'u buluyordum. Sonunda yeniden arenadaydım. Dilim zımpara kağıdı misali kupkuruydu. Tam ulaşacağım anda geri çekilen bir su birikintisinin peşindeydim. Uyanınca sendeleyerek banyoya gittim ve daha fazlasını içim almayacak kıvama gelene kadar musluktan su içtim. Terli kıyafetlerimden soyunup yatağa çıplak halde geri girdim ve bir şekilde uykuya dalmayı başardım. Ertesi sabah kahvaltıya inişimi olabildiğince erteledim çünkü eğitim stratejisini tartışmayı hiç mi hiç istemiyordum. Tartışılacak ne vardı ki? Bütün galipler diğerlerinin neler yapabileceğini zaten biliyorlardı. Ya da eskiden neler yapabildiklerini ya, her neyse işte. Bu durumda Pita ve ben aşık rolü yapmaya devam edecektik. Hepsi o kadar. Nedense bunu konuşacak havada değildim. Özellikle de Darius dilini yutmuş halde tepemize dikilirken. Uzun bir duş aldım. Sina'nın eğitim için bıraktığı kıyafeti üstüme geçirdim. Ve bir hoparlöre konuşarak odama kahvaltı ısmarladım. Bir dakika içinde sosis, yumurta, patates, ekmek, meyve suyu ve sıcak çikolatadan oluşan kahvaltım geldi. Kahvaltımı mideye indirdim ve saat 10'da aşağıya eğitim merkezine inmek zorunda kalacağım ana kadar olabildiğince oyalanmaya karar verdim. Saat 9.30'da Hamish bariz bir şekilde benden bıkmış bir halde kapımı vurdu ve bana aşağıya inmemi emretti. Hemen şimdi. Yine de avare avare koridoru arşınlamadan önce dişlerimi fırçaladım ve 5 dakika daha vakit öldürmeyi başardım. Yemek odasında Pita ve yüzü öfke ve içkiden kıpkırmızı olmuş Hamish dışında hiç kimse yoktu. Hamish'in bileğinde mutsuz bir tavırla çevirip durduğu alev desenli altından yapılma bir bilezik vardı. Efe'nin hepimizin uyumlu takım sembolleri taşımamız yönündeki fikri karşısında vereceği tek taviz bu olsa gerek. Aslında bilezik gerçekten çok şık ama Hamish'in onu kurcalayıp durması bileziğe bir mücevherden ziyade kelepçemsi, sınırlayıcı bir hava veriyordu. Bana geç kaldın diye homurdandı. Özür dilerim. Gecenin yarısını ayakta geçirmeme neden olan kesilmiş dillerle dolu kabuslardan sonra uyuyakalmışım. Düşmanca bir tavır takınmaya niyetlendim ama cümlemi tamamlarken sesim titredi. Hamish önce yüzünü buruştursa da hemen yumuşadı. Tamam, boş ver gitsin. Bugün eğitimde iki göreviniz var. Birincisi, aşık rolüne devam. Orası malum, dedim. İki arkadaş edinin, dedi Hamish. Hayır, dedim. Hiçbirine güvenmiyorum. Çoğuna tahammülüm yok. Bu yüzden sadece iki kişi hareket etmemizi 1000 kere tercih ederim. Pita, ben de başta öyle dedim ama, dedi. Ama bu yetmez, dedi Hamish ısrarla. Bu defa daha çok müttefiye ihtiyacınız olacak. Neden, diye sordum. Çünkü bariz bir dezavantajınız var. Rakipleriniz birbirlerini uzun senelerdir tanıyorlar. Bu durumda önce kime hedef alırlar sanıyorsun? Bizi. Ve yapacağımız hiçbir şey eski dostlukların önüne geçemez, dedim. Onca zahmete girmeye ne gerek var? Çünkü mücadele edebilirsiniz. Kalabalık arasında belli bir popülerliğiniz var. Bu hala istenen müttefikler olmanızı sağlayabilir. Tabii ancak siz onlarla işbirliği yapmaya istekli olduğunuzu belli ederseniz, dedi Hamish. Hoşnutsuzluğumu gizlemeyi başaramayarak, yani bu sene bizim kariyer ekibine dahil olmamızı mı istiyorsun, diye sordum. Geleneksel olarak 1, 2 ve 4 nolu mıntıkaların haraçları güç birliği yapar ve zaman zaman dışarıdan sıra dışı savaşçıları aralarına alıp daha zayıf rakiplerin peşlerine düşerler. Hamish, stratejimiz bu değil miydi, diye sordu. Kariyerler gibi antrenman yapmak. Üstelik kariyer ekibini oluşturacak isimler genelde oyunların öncesinde belirleniyor. Pita, geçen sene güç bela aralarına karışmıştı. Önceki oyunlarda Pita'nın kariyerlerle hareket ettiğini öğrendiğim zaman duyduğum nefreti hatırladım. Yani Finnick ve Brutus'la sıkı fıkı olmamız gerek, söylemeye çalıştığın bu mu? Şart değil. Herkes galip. İstediğiniz gibi ekip kurabilirsiniz. İstediklerinizi seçin. Ben Şef ve Cedar'ı öneririm. Yine de Finnick de es geçilmemeli, dedi Hamish. Size faydası olabilecek birileriyle takım oluşturmaya gayret edin. Unutmayın, artık tir tir titreyen çocuklarla dolu bir ringde değilsiniz. Karşınıza hangi biçimde çıkarlarsa çıksınlar, bu insanların hepsi tecrübeli katiller. Belki de haklıydı. İyi de kime güvenebilirdim ki? Belki Cedar'a. Ama onu daha sonra öldürme ihtimalim büyükken Cedar'la takım kurmak istiyor muydum gerçekten? Hayır. Gerçi Rue'yla da aynı şartlarda bir araya gelmiştik. İçin için bu işte pek iyi olamayacağımı bilmeme rağmen Hamish'e elimden geleni yapacağımı söyledim. Efi bizi aşağıya götürmek için biraz erken geldi. Çünkü geçen defa tam zamanında gitmiş olmamıza rağmen Pita ve ben en sona kalmıştık. Fakat Hamish, Efi'ye bizi aşağıya onun götürmesini istemediğini söyledi. Diğer galiplerin hiçbiri bakıcılarıyla gitmeyecekti. En genç biz olduğumuza göre kendi başının çaresine bakabilir bir görüntü çizebilmemiz daha da büyük önem kazanıyordu. Bu yüzden Efi bizi asansöre kadar geçirmekle yetinmek zorunda kaldı. Saçlarımıza söylendi ve bizim yerimize asansörün düğmesine bastı. Yol çok kısa olduğu için sohbet için yeterli zaman yoktu. Ama Pita elimi tutunca geri çekilmedim. Dün gece gözlerden uzakken onu yok saymış olabilirdim ama eğitimde ayrılmaz bir takım gibi görünmemiz şarttı. Efi en sona bizim kalmamızdan boşu boşuna endişe duymuştu. Sadece Brutus ve ikinci mıntıkanın kadın haracı Enobarya oradaydı. Enobarya 30 yaşlarında olmalıydı. Hakkında hatırlayabildiğim tek şey birebir mücadele sırasında bir haracı gırtlağını dişleriyle parçalayarak öldürmüş olduğu. Bu hareketi ona büyük ün kazandırmıştı. Arenadan galip olarak ayrıldıktan sonra dişlerini kozmetik olarak değiştirmişti. Şimdi bütün dişleri köpek dişi gibi sivri bir uçla bitiyordu ve altın kakmalıydı. Kapitol'de hayran sıkıntısı çekmediği kesindi. Saat 10 itibariyle haraçların ancak yarısı boy gösteriyordu. Eğitimleri yöneten kadın, Atala, katılımcı azlığı karşısında soğukkanlılığını koruyarak konuşmasına tam zamanında başladı. Belki de bunu bekliyordu. Bir açıdan rahatladım çünkü bu, bir düzine insanla arkadaş olmak istermişim gibi rol yapmaktan kurtulmam anlamına geliyordu. Atala, dövüş ve hayatta kalma teknikleri de dahil olmak üzere istasyonların isimlerini tek tek saydıktan sonra bizi eğitimimizle baş başa bıraktı. Pita'ya ayrılmamızın en iyisi olacağını, bu sayede daha çok şey keşfedeceğimizi söyledim. O, Brutus ve Şef'le mızrak fırlatmaya giderken ben düğüm atma istasyonuna yöneldim. Genelde kimse o istasyona uğrama zahmetine girmezdi. Antrenörü çok seviyordum, o da beni. Belki de geçen sene birlikte zaman geçirdiğimiz için. İçtenlikle hatırladı. Rakibimin tek ayağından ağaca asılı kalmasını sağlayacak kapanı nasıl kuracağımı hatırladığımı görünce sevindi. Geçen sene arenada kurduğum tuzaklara dikkat ettiği ve şimdi beni ileri düzeydeki bir öğrenci olarak gördüğü her halinden belli oluyordu. Bu yüzden faydalı olabilecek düğümlerin üstünden geçmesini ve büyük olasılıkla hiçbir zaman kullanmayacağım bir iki düğüm daha göstermesini rica ettim. Bütün sabahı onunla baş başa geçirmek işime gelirdi doğrusu ama yaklaşık 1,5 saat kadar sonra birisi arkamdan kollarını uzattı ve hünerli parmaklarıyla üzerinde çalıştığım düğümü bir çırpıda tamamlayıverdi. Bu kişi tabii ki çocukluğunun tamamını zıpkın kullanmak ve ağ örmek için iplere şık düğümler atmakla geçirmiş Finik'ten başkası değildi. Uzun bir halat alıp bir ilmiğe dönüştürmesini ve beni güldürmek için kendini asarmış gibi yapmasını izledim. Sonra gözlerimi çevirip haraçların ateş yakmayı öğrendikleri boş bir istasyona geçtim. Hali hazırda kusursuz ateşler yakabiliyordum ama ne yazık ki ateş yakmak için hala kibrite ihtiyaç duyuyordum. Antrenör beni çakmak taşı, çelik ve biraz kömürleşmiş bir kumaş parçasıyla çalıştırıyordu. Göründüğünden daha zor bir işmiş meğer. Olabildiğince büyük bir gayretle çalışmama rağmen ateş yakmam nereden baksanız bir saati buluyordu. Zafer dolu bir gülümsemeyle kafamı kaldırdığım zaman yalnız olmadığımı fark ettim. Üçüncü mıntıkanın haraçları yanımdaydılar ve kibritlerle adam gibi ateş yakmak için boğuşuyorlardı. Bir an oradan uzaklaşmayı düşündüm ama çakmak taşını bir kez daha kullanabilmeyi çok istiyordum. Üstelik Haymitch'e arkadaşlık kurma çabalarımla ilgili rapor vermem gerekti ve bu ikisi katlanılabilir seçenekler gibi görünüyorlardı. İkisi de kül rengi tenleri ve siyah saçlarıyla ufak tefek tiplerdi. Kadın yani Res, yaş olarak anneme yakın gibi görünüyordu. Alçak ve zekice bir ses tonuyla konuşuyordu. Fakat kısa bir süre sonra sanki orada olduğunuzu unutmuş gibi cümlelerinin ortasında susuverdiğini fark ettim. Erkek Beat ise yaşça daha büyüktü ve bir şekilde yerinde duramayan kıpır kıpır bir adamdı. Gözlükleri vardı ama gözlüklerin altından bakmayı alışkanlık edinmiş. İkisi de biraz tuhaftılar ama ikisinin de çırılçıplak soyunmaya yeltenerek beni huzursuz etmeyeceklerini tahmin ediyordum. Hem ne de olsa üçüncü mıntıkadan geliyorlardı ve belki de orada bir ayaklanma olduğuna dair şüphelerimi doğrulayabilirlerdi. Eğitim merkezinde çevreme bakındım. Pita, bıçak atanların oluşturduğu çemberin ortasında durdu. Altıncı mıntıkanın morfin bağımlıları kamuflaj istasyonundaydılar ve birbirlerinin suratlarına parlak pembe yuvarlaklar çizmekle meşguldüler. Beşinci mıntıkanın erkek aracı, kılıç dövüşü istasyonunun orta yerinde şarap kusuyordu. Finik ve mıntıkasının yaşlı kadın haracı, ok atma istasyonunu kullanıyorlardı. Johanna Mason yine çıplaktı. Güreş dersi için vücudunu yağlıyordu. Olduğum yerde kalmaya karar verdim. Wres ve Beata fena sayılmazlardı. Yeterince dost canlısı olmakla birlikte kurcalayıcı tipler değillerdi. Yeteneklerimizden bahsediyorduk. Bana her ikisinin de bir şeyler icat ettiklerini anlatıyorlardı. Benim sözüm ona, moda yeteneğim onlarınkinin yanında biraz cılız kalıyordu. Wres üzerinde çalıştığı bir tür dikiş aletini anlattı. Kumaşın yoğunluğunu algılayıp ipliğin, dedi ve sözüne devam edemeden önce bir parça kuru samana dalıp gitti. Beata onun yerine tamamladı. İpliğin gücünü seçiyor, otomatik olarak. İnsan hatalarına ihtimal bırakmıyor. Sonra kendisinin bir payetin içine saklanacak kadar küçük olmasına rağmen saatler boyu çalabilecek kadar çok şarkıyı içine alabilen bir müzik çipi icat ettiğini anlattı. Octavia'nın gelinlikli resimlerimin çekimi sırasından bundan bahsettiğini hatırlar gibiyim. Bunu ayaklanma konusunu açmak için fırsat olarak gördüm. Aa evet, birkaç ay önce hazırlık ekibim bundan yakınıyorlardı, dedim rahat bir tavırla. Sanırım o çiplerden bir türlü edinememişler. Galiba üçüncü mıntıkada siparişler ertelenip duruyormuş. Beata gözlüklerinin altından beni süzdü. Evet. Bu sene sizin de kömür üretiminde benzer bir sıkıntınız oldu mu? Hayır. Yani başımıza yeni barış muhafızı ve ekibi gelince birkaç hafta kaybettik ama çok önemli bir şey olmadı, dedim. Yani üretim anlamında. 2 hafta hiçbir şey yapmadan oturmak pek çok insan için 2 haftayı aç geçirmek demek. Sanırım ne demeye çalıştığımı, bizde ayaklanma falan olmadığını anlıyorlardı. Wres biraz hayal kırıklığına uğramış bir sesle, ''Aa çok yazık.'' dedi. Ben sizin mıntıkayı çok... Dikkati başka bir şeye kayınca cümlesi havada kaldı. Beata, ilginç bulur diye tamamladı. İkimiz de ilginç buluruz. Onların mıntıkasının bizimkisinden çok daha büyük sıkıntılara maruz kaldığını bildiğim için kendimi kötü hissettim ve halkımı savunma ihtiyacı duydum. Biz 12. mıntıkada pek kalabalık değiliz, dedim. Gerçi son günlerde barış muhafızlarının sayısı o kadar arttı ki gören bizi daha kalabalık sanır. Yine de bence yeterince ilginç bir mıntıkayız. Barınak istasyonuna doğru ilerlerken Wres durdu ve oyun kurucuların yiyip içerek sohbet ettikleri ve zaman zaman bizi seyrettikleri standlara bir bakış attı. Kafasıyla o tarafı işaret ederek bakın dedi. Kafamı çevirince baş oyun kuruculuğunun simgesi, yakası kürklü, gösterişli mor cübbesinin içindeki Plutarch Heavensby'yi gördüm. Bir hindi bacağını mideye indirmekle meşguldü. Bu yorumu neden hak ettiğini ben de bilmiyordum ama yine de kendimi, evet bu sene baş oyun kuruculuğa terfi etmiş dedim. Hayır hayır dedi Wres. Orada masanın köşesinde bakarsanız. Beata gözlüklerinin altından gözlerini kısarak baktı. Dikkatli bakarsan bir anlam verebilirsin. Şaşkın bir ifadeyle o tarafa baktım. Masanın köşesinde yaklaşık 30 santimetre karelik bir alan titreşiyordu sanki. Sanki hava gözle görülebilir minicik dalgalarla kıpırdanıyor ve ahşabın keskin kenarlarını ve birinin oraya koyduğu şarap kadehini dalgalandırıyordu. Güç sahası. Oyun kurucularla aramızda bir güç sahası kurmuşlar, dedi Beata. Buna neyin sebep olduğunu merak ettim doğrusu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 240. Devamı 23. ayrımda.